Ayrım 7, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 58. Bu son 4 yılı duvarlar arasında ancak işe götürülmek üzere dışarı çıkarak geçirdim. İş çok zordu. Çoktan bitmiş bir durumda, kötü havada, çamur içinde, yağmur altında ya da kışın o dayanılmaz soğuğunda çalıştığım oldu. Bir keresinde ek bir iş için 4 saat kaldım. Civa donmuştu. -40'tan daha düşük bir soğuk vardı. Bir ayağım dondu. Hepimiz bir arada aynı barakada üst üste yaşıyorduk. Kırık dökük, kullanılmaz olmuş ve çoktan yıkılmaya mahkum tahta bir bina düşün. İçinde yazın boğuluyor, kışın buz kesiyorduk. Döşeme çürümüştü. Bir verstok kirle kaplıydı. Verstok 140 santimetre gelen arşının altıda biri. Küçük pencereler pislikten yemyeşil olmuştu. Öyle ki gündüz bile güçlükle bir şey okunabiliyordu. Kışın camlar bir verstok buzla kaplanırdı. Tavandan sular damlardı. Duvarlar pislik içindeydi. Bir fıçı içindeki ring balıkları gibi iç içeydik. Sobaya 6 odun atmak boşunaydı. Hiç sıcaklık vermiyor. Odadaki buzlar zor eriyordu. Ama dayanılmaz bir duman kaplıyordu ortalığı ve bütün kış hep böyleydi. Kürek mahkumları kendi çamaşırlarını kendileri yıkıyorlardı. Odaların içinde bu yüzden her yan su birikintileriyle doluydu. Nereden yürüyeceğimizi bilemezdik. Karanlığın çöküşünden sabaha dek hangi bahaneyle olursa olsun dışarı çıkmak yasaktı ve odaların kapısına tahmin ettiğin iş için bir gerdel konuyordu. Pis koku bütün gece zehirliyordu hepimizi. Ama diyordu mahkumlar, canlı varlıklar olduğumuza göre gel de pislik etme. Yatak olarak çıplak iki tahta, yalnızca bir yastığa izin veriliyordu. Örtü olarak ayaklarımızı açıkta bırakan kısa mantolar, bütün gece tiril tiril titriyorduk. Tahta kuruları bitler, kara fatmalar parmak gibi. Kışlık giyimimiz eski, hiç de sıcak tutmayan kürklü bir mantoydu. Ayaklarımızda kısa konçlu botlar ve haydi bakalım, Sibirya'da dolaşın böyle. Yemeklerde bize ekmekle yönetmeliğe göre içine adam başına 100 gram et konması gereken siçi veriliyordu. Siçi, sirkeli lahana çorbası. Etin kıyma olduğu söyleniyordu ama ben hiçbir zaman bulamadım. Bayram günleri hemen hiç yağsız kaşa yerdik. Kaşa, haşlanmış bulgur. Büyük perhizde sade suya lahana turşusu verirlerdi. Başka bir şey yoktu. Midem iyice güçten düştü, birkaç kez hastalandım. Düşün, parasız yaşanabilir mi hiç? Eğer param olmasaydı ne yapardım acaba? Sıradan kürek mahkumları bile bu beslenme düzeniyle yetinemezlerdi. Ama hepsi kışlada küçük bir iş çeviriyor ve birkaç kopek kazanıyor. Ben çay içiyor, ara sıra parayla aslında verilmesi gereken eti ele geçiriyordum. Böylece kurtardım kendimi. Üstelik sigara içmemek de olanaksızdı. Barakadaki hava içinde boğulurdu insan ama içerken gizlenmek gerekiyordu. Birçok kez hastanede yattım. Sara nöbetine tutuldum ama pek sık değil doğrusu. Ayaklarımda hala romatizma sancıları var. Bunun dışında sağlığım yerinde. Bütün bu sıkıntılara hemen hemen tam bir kitap yasağını da ekle. Kazara elime bir kitap geçirince gizli gizli arkadaşlarımın tükenmek bilmez nefreti, gardiyanlarımızın zorbalığı ve tartışmalar, küfürler, bağırışmalar, sonu gelmez itiş kakışlar arasında okumak gerekiyordu. Hiçbir zaman yalnız kalamamak. Ve 4 yıl, tam 4 yıl hep böyle, dile kolay. Kötü olduğumuzu söylemek hiçtir. Bütün bunlara bir de o sürekli kusur işleme korkusunu, insanın ruhunu kasıp kavurucu bir sıkıntı salan o korkuyu ekle. İşte sana yaşamımın dökümü. Şu 4 yıl boyunca ruhumda ve inançlarımda, aklımda ve yüreğimde oluşan değişiklikleri anlatmayacağım sana. Çok zaman alır. Acı gerçekten kaçıp kendisine sığındığım sürekli düşüncelere dalmak yararsız kalmayacak. Şimdi öyle arzularım, öyle umutlarım var ki eskiden tahmin bile etmiyordum. Ama daha birer varsayım bunlar. Geçelim onun için. Yalnız sen unutma beni, bana yardım et. Kitap, para gerek bana. İsa adına ulaştır bana bunları. Omsk küçük, hemen hemen ağaçsız bir kent. Yazın aşırı bir sıcak, rüzgar ve toz, kışınsa buz gibi bir yel. Kentin dışını görmedim. Kent kirli, askersi ve sonuç olarak da alabildiğine sefih. Halktan söz ediyorum. Eğer sevimli kimselere rastlamasaydım sanırım işim bitikti. Konstantin Ivanoviç Ivanov bir kardeş gibi davrandı bana. Elinden gelen bütün iyilikleri yaptı. Ona borcum çok. Petersburg'a gelirse kendisine teşekkür et. Ona olan borcum 25 ruble. Ama ya o yakınlığı, isteklerimin her birini yerine getirmeye hazır oluşu, dikkati, o özenli nasıl ödemeli? Ve yalnız o değil ki. Kardeşim, pek çok soylu insan var yeryüzünde. Susuşunun beni üzdüğünü daha önce söylemiştim. Ama para yolladığın için teşekkür ederim. Gelecek mektubunda resmi yoldan göndereceğin mektup bile olsa önemi yok. Çünkü şimdilik sana başka bir adres verip veremeyeceğimden emin değilim. Kendin hakkında, Emilia Teodovna, çocuklar, akrabalar, dostlar, Moskova'daki tanıdıklarımız, yaşayanlar, ölenler hakkında ayrıntılı bilgi ver bana. İşinden söz et. Şimdi hangi parayla yürütüyorsun işlerini? İşin iyi mi? Hiç kâr ettin mi? Ve bana yardım edebilecek misin? Yılda ne kadar verebileceksin? Ancak başka bir adres bulamazsam resmi mektupla para yolla. Ama ne olur ne olmaz Mihail Petrovich diye imzala mektuplarını. Anlıyorsun ya. Biraz daha param var. Buna karşılık kitabım yok. Olabilirse bu yılın dergilerini, örneğin yurt yıllıklarını gönder. Ama en önemlisi şu. Her ne pahasına olursa olsun eski tarihçilerle bunların Fransızca çevirileri, yeni tarihçiler gerekli bana. Birkaç iktisatçı ve kilise büyükleri. En ucuz, en iç içe basılmış olanlarını seç. Hemen gönder. Beni yüreklendirmek için sıradan insanlar bunlar denecek bana. Oysa sıradan adam karmaşık adamdan daha korku vericidir. Hem insanlar her yerde zaten. İşkenceli çalışmalar sırasında haydutlar arasında bile gerçek insanlar, derin, güçlü, güzel kişilikler buldum sonunda. Çamurlar içinde cevher yani. Aralarında öyleleri vardı ki yaratılışlarının kimi yönleriyle saygı uyandırıyordu insanda, kimisi ise baştan aşağı mutlak olarak iyiydi. Haydutluk suçundan zindana atılmış Çerki adlı bir delikanlıya okuma yazma öğrettim. Hatta Rusça bile öğrettim ona. Nasıl bir iyilik bilirlik gösteriyordu bilsen. Başka bir hükümlü benden ayrılırken ağlıyordu. Birkaç kuruş verdim, sınırsız bir şükran duydu bana. Ve üstelik kişiliğim de acılaşmıştı. Onlara karşı kararsız, tutarsız davranıyordum. Ama ruhsal durumuma saygı besliyor, mırıldanmaksızın bana katlanıyorlardı. Ne harika insanlar tanıdım zindanda. Onların yaşamını yaşadım ve onları çok iyi anladığımı söylemekle övünebilirim. Ne serseri ne haydut öyküleri topladım bilsen. Ciltlerce kitap doldurabilirim bunlarla. Ne olağanüstü insanlar. Zamanımı boşa geçirmedim. Rusçayı incelemediysem de Rus ruhunu ezbere biliyorum. Pek az kişi bu ruhu benim kadar tanıyor. Sanırım övünüyorum. Bağışlanabilir bir kusur değil mi? Kur'an'ı, Kant'ı, salt aklın eleştirisi, Hegel'i, özellikle onun felsefe tarihini gönder bana. Geleceğim bütün bu kitaplara bağlı. Ama özellikle de Kafkasya'ya aktarılmam için harekete geç. Bu işleri iyi bilenlere kitaplarımı nerede yayımlayabileceğimi, bunun için yapılması gerekli şeyleri sor. Gerçi 2-3 yıldan önce bir şey yayımlayabileceğimi sanmıyorum. Ama yalvarırım sana, o güne kadar yaşamama yardım et. Biraz param olmazsa bu adamlar öldürecek beni. Sana güveniyorum. Şimdi roman ve oyun yazmaya başlayacağım. Ama daha çok, pek çok okumam gerek. Sakın unutma beni. Bir kere daha Allah'a ısmarladık. THD. Bu mektup birçok başka mektuplar gibi karşılıksız kaldı. Görünüşe göre Theodor Mihailovich bütün hapisliği boyunca ya da hemen hemen bütün hapisliği boyunca yakınlarından haber alamadı. Kardeşi yönünden bunu sakınıma, kendini tehlikeye atma korkusuna ya da ilgisizliğe mi yormak gerekir bilmiyorum. Dostoyevski'nin yaşamını yazan Madame Hoffman bunun ilgisizlik olduğunu söylemektedir. Dostoyevski'nin zindandan çıkarılıp 7. Sibirya Piyade Alayı'nda görevlendirilişinden sonra yazılmış ilk mektup 27 Mart 1854 tarihlidir. Şunları okuyoruz bu mektupta. Bana gazete değil, Avrupalı tarihçilerin yapıtlarını yolla. İktisatçıların, kilise büyüklerinin yapıtlarını yolla. Elinden geldiğince de eskileri gönder. Herodotos, Tukidides, Takite, Pline, Flavius, Plutark, Diodoros ve benzerinin Fransızca çevirilerini. Sonra Kur'an ve Almanca bir sözlük. Tabii hepsi birden değil, elinden geldiği kadar. Ayrıca Pisare'nin fizik kitabını ve hangisi olursa olsun eğer Rusçasından iyiyse Fransızca bir işlev bilim kitabı gönder. Bütün bunların en ucuz baskısı olsun. Hepsini bir kere de değil, yavaş yavaş, teker teker yolla. Azıcık bile olsa göklere uçacağım. Anla ne kadar gereksinim duyuyorum bu tinsel beslenmeye. Şimdi belli başlı işlevimi biliyorsun artık diye yazar biraz ötede. Doğrusunu istersen askerlik dışında bir işim yok. Ne bir dış olay, ne yaşamımda bir sarsıntı, ne de bir kaza. Ama ruhta, yürekte, kafada olup biteni, yeşermiş, olgunlaşmış ve sonra solmuş olanı, kötü şeylerle birlikte çıkarılıp atılmış bulunanı kağıt üzerinde dile getirip anlatamaz insan. Burada yalnızlık içinde yaşıyorum. Her zamanki gibi saklanıyorum. Öte yandan 5 yıl boyunca yanımda hep gözcüler vardı ve kimi zaman yalnız kalabilmek en büyük zevktir benim için. Genel olarak zindan bendeki birçok şeyi yıkıp başka bazı şeyleri yeniden ortaya çıkardı. Örneğin hastalığımdan daha önce söz etmiştim sana. Saraya benzeyen garip nöbetler. Oysa Sara değil bu. Bir gün bunun ayrıntılarından da söz edeceğim. Konuşmalarımızın sonuncusunda bu Sara konusuna döneceğiz yeniden. Bir de aynı yılın 6 Kasım'da yazılmış mektubu okuyalım. Yeni yaşamıma başlayalı neredeyse 6 ay olacak. Öteki 4 yıla gölünce, canlı canlı tabuta konup toprağa gömüldüğüm dönem gözüyle bakıyorum onlara. Ne korkunç bir dönemdi bu. Anlatmaya gücüm yetmez dostum. Anlatılmaz, tükenmek bilmez bir acıydı bu. Her saat, her dakika ruhumun üzerine çöküyordu olanca ağırlığıyla. Bu 4 yıl boyunca zindanda olduğumu hissetmediğim tek bir an bile yoktu. Ama hemen bunun ardından, bakın iyimserliği nasıl da üstün geliyor. Yazın öylesine kendimi kaptırmıştım ki uyuyacak zamanı zor buluyordum. Ama şimdi alıştım biraz. Sağlığım da azıcık düzeldi. Ve umudumu yitirmeksizin oldukça yüreklilikle bakıyorum geleceğe. Bu sıralarda yazılmış 3 mektup La Niva dergisinin Nisan 1898 sayısında yayımlandı. M. Bienstock neden bu mektupların ilkini veriyor da 21 Ağustos 1855'te yazılmış mektuptan söz etmiyor acaba? Dostoyevski'nin bu mektubunda bugün henüz bulunamamış olan bir önceki yılın Ekim ayında yazılmış bir mektuba değiniyor. Geçen yılın Ekim'inde yazdığım mektubumda susuşun konusunda sana aynı yakınmaları dinlettiğim zaman bunları okumanın senin için pek zor, pek güç olduğunu yazmıştın. Ah sevgili Mişa, Allah'ını seversen bundan dolayı kızma bana. Düşün ki ben yapayalnızım ve çakıl taşı gibi bir köşeye fırlatılmışım. Kişiliğim hep karamsar, hastalıklı, alıngan ola gelmiştir. Yanıldığıma ilk ben inanıyorum. Dostoyevski 29 Kasım 1859'da Petersburg'a döndü. Semipalatinsk'te evlenmişti. Bir kürek mahkumunun kocaman bir çocuğu bulunan dul karısını almıştı. Görünüşe göre çocuğun yaratılışı pek az ilgi çekicidir. Dostoyevski onu evlat edinip yükünü omuzlarına alır. Bir şeyleri yüklenme hastalığı vardı Dostoyevski'de. Dostu Milyukov onun için pek az değişmişti deyip şunları eklemektedir. Bakışları eskisinden daha korkusuzdu ve yüzündeki canlılık hiç azalmamıştı. 1861'de Ezilenleri yayımlar, 1861-62'de Ölü Bir Evden Anıları. Büyük romanlarının ilki olan Suç ve Ceza ancak 1866'da çıkar. 1863, 1864 ve 1865 yıllarında bütünüyle bir dergiye verdi kendini. Mektuplarından biri bu Arap yıllarından öylesine güzel söz etmektedir ki sizlere gene bazı bölümler okumadan edemeyeceğim. Yazışmalarından vereceğim en son örnek bu olacak sanırım. Bu mektup 31 Mart 1865 tarihlidir. Bakınız yazışmalar, çeviren Bienstock, Mercure de France. Bu zaman aralığındaki yaşamımı anlatacağım size ama hepsini değil, olanaksız hepsini anlatmak çünkü... Bu gibi durumlarda mektupta hiçbir zaman asıl şeyler anlatılmaz. Öyle şeyler var ki düpedüz anlatamam size. Bu yüzden yaşayışımın geçen 10 yılının şöyle çabuk bir gözden geçirişini vermekle yetineceğim. Biliyorsunuz belki 4 yıl önce kardeşim bir dergi basmaya başlamıştı. Ben de bu işe yardım ediyordum. Her şey yolundaydı. Ölü Bir Evden Anılarım yazarlık ünümü yenileyen bir başarı elde etmişti. Basım işine başladığında... Bir sürü borcu vardı kardeşimin. Tam borçlar ödenmek üzereydi ki 1863'te ters anlaşılıp hükümetin edimlerine ve kamuoyuna karşı bir protesto diye kabul edilen ateşli ve yurtsever bir yazı dolayısıyla dergi kapatıldı. Bu darbe kardeşimi bitirdi. Borç üstüne borç edinildi. Sağlığı bozulmaya başladı. Bu sırada ben onun yanında değildim. Moskova'da ölüm döşeğindeki karımın başucundaydım. Evet Alexander Egorovich, evet sevgili dostum. Siz bana mektup yazıp sevgili meleğimin, kardeşim Mihail'in ölümünün benim için acı bir kayıp olduğunu söyleyerek acımı paylaşıyordunuz. Beni seven, sonsuz bir sevgiyle bağlı olduğum bir başka insan, karım, bir yıldan beri oturduğu Moskova'da veremden öldü. Bütün 1864 kışı başucundan ayrılmamıştım. Ah sevgili dostum, karım beni deli gibi seviyordu, ben de onu. Bununla birlikte bir arada mutlu değildik. Görüştüğümüz zaman anlatacağım bütün bunları size. Yalnız şunu bilin ki, onun garip, merak hastası ve hastalık derecesinde hayalci kişiliği yüzünden bir aradayken mutsuz olmamıza karşın birbirimizi sevmekten vazgeçemiyorduk. Hatta mutsuz oldukça bağlanıyorduk birbirimize. Ne kadar garip görünürse görünsün böyle bu. Şimdiye kadar tanıdığım kadınların en dürüstü, en soylusu, en eli açığıydı karım. Öldüğü zaman onu ölüm döşeğinde görmekten dolayı bir yıl boyunca çektiğim acıları karşın, her ne kadar onunla birlikte toprağa gömdüğüm şeylerin değerini ölçüp yüreğim yanarak duydumsa da yaşamımın ne kadar boş ve ızdıraplı olacağını hayal bile edemiyorum. İşte bir yıl geçti ve bu duygu hiç değişmedi. Karımı gömer gömmez Petersburg'a kardeşimin yanına koştum. Elimde bir ok almıştı ama 3 ay sonra o da yoktu artık. Yalnızca 1 ay hasta yattı ve görünüşe göre hastalığı pek hafifti. Öyle ki onu 3 gün içinde alıp götüren nöbet bir bakıma hiç beklenmiyordu. Ve işte birdenbire yapayalnız buldum kendimi ve korktum. Korkunç bir şey oldu bu. Yaşamım 2 parçaya bölündü. Bir yanda bugüne dek yaşama nedenim olan bütün şeyleri içinde taşıyan bir geçmiş, öte yanda ise yitirdiğim 2 insanın yerini dolduracak tek kişisi bulunmayan bir bilinmezlik. Sözün en gerçek anlamıyla hiçbir yaşama nedenim kalmıyordu. Yeni bağlar kurmak, yeni bir yaşam yaratmak mı? Bunu düşünmek bile tiksinti veriyordu bana. O zaman ilk kez onların yerini dolduracak kimsem bulunmadığını, dünyada bir tek onları sevdiğimi ve yeni bir sevginin yalnız olamayacağını değil, olmaması gerektiğini hissettim. Bu mektubu Nisan ayında sürdürdü. Yukarıda dinlediğimiz umutsuzluk çılgınlığından 15 gün sonra Nisan'ın 14'ünde yazılmış bir mektupta şunları okumaktayız. Bütün güç ve enerji yedeklerimden ruhumda karışık ve belirsiz bir şey, umutsuzluğa yakın bir şey kaldı. Karışıklık, acılık yaratılışıma en aykırı durum ve üstelik yalnızım. 40 yıllık dostum yok artık. Bununla birlikte bana öyle geliyor ki yaşamaya hazırlanıyorum. Gülünç değil mi? Bir kedi canlılığı. Her şeyi yazıyorum size ve görüyorum ki asıl konu üzerine, tinsel, ussal yaşamım üzerine hiçbir şey söylememişim. Hatta bu konuda en küçük bir ipucu bile vermemişim. Suç ve Ceza'da okuduğum bir tümceyle karşılaştırmak isterim bu sözleri. Dostoyevski bu romanda adam öldürmekten mahkum edilip Sibirya'ya gönderilen Raskolnikov'un öyküsünü anlatır. Kitabın son sayfalarında Dostoyevski bize kahramanını kaplayan garip duygudan söz eder. Raskolnikov'a öyle gelmektedir ki ömründe ilk kez yaşamaya başlamıştır. Evet dedi bize, geçmişin bütün o zavallılıkları neydi ki? Yaşama yeniden dönüşün verdiği bu ilk neşe içinde her şey, cinayeti, hüküm giyişi ve Sibirya'ya gönderilişi bile ona garip, kendisinin dışında bir olgu gibi görünüyordu. Bu olayın gerçekten başına gelip gelmediğinden kuşkulanıyormuş gibi bir hali vardı. Ve bütün bu tümceleri size konuşmamın başında söylediğim şeyi doğrulamak üzere okuyorum. Dış yaşamdaki olaylar ne kadar acıklı olurlarsa olsunlar, Dostoyevski'nin yaşamını küçük bir olgudan daha az etkilemiştir. Bu küçük olguya değinmenin zamanı geldi artık. Sibirya'da kaldığı sırada Dostoyevski bir kadına rastladı. Kadın onun eline İncil'i tutuşturdu. Zaten İncil zindanda resmi olarak izin verilen tek kitaptı. İncil'i okuyup üzerinde düşünmek pek önemli oldu Dostoyevski için. Bundan sonra yazdığı bütün yapıtlarda İncil'deki öğretinin etkisi vardır. Konuşmalarımızın her birinde Dostoyevski'nin İncil'de bulduğu doğrulara dönmek zorunda kalacağız. İncil'le karşılaşmanın bazı yönleriyle birbirlerine böylesine yakın iki yaratılış üzerinde uyandırdığı pek değişik tepkileri incelemek ve karşılaştırmak bana son derece ilginç görünmektedir. Nietzsche ile Dostoyevski'nin tepkileri. Nietzsche'deki ilk tepkinin kıskançlık olduğunu söylemek zorundayız. Bu duyguyu hesaba katmadan Nietzsche'nin yapıtını anlayabileceğimizi sanmıyorum. Nietzsche İsa'yı kıskandı, hem de deli gibi kıskandı. O Zerdüşt'ü yazarken İncil'le aşık atma arzusuyla kıvranmaktadır. İncil'in Cennet Mutlulukları bölümündeki söyleyiş biçimini benimser. Böylece orada söylenenlerin etkisini doğrulamak istemektedir. Antikrist'i İsa'ya karşı yazar ve son yapıtı olan Ecce Homo'da, işte insanda, öğretisini aşmak istediği adamın İsa'nın karşısına yengiye ulaşmış bir hasım gibi çıkar. Dostoyevski'de tepki bambaşka oldu. Daha ilk karşılaşmada bu kitapta yalnız kendisine değil, bütün insanlığı aşan bir şey, tanrısal bir şey bulunduğunu hissetti. Konuşmamın başında değindiğim ve bundan sonra da birçok kez yeniden sözünü etmek zorunda kalacağım alçak gönüllülük, Dostoyevski'yi üstün gördüğü şey önünde boyun eğmeye götürüyordu. İsa'nın önünde yerlere dek eğildi ve bu boyun eğişin, bu kendi benliğinden geçişin ilk ve en önemli sonucu, daha önce de söylediğim gibi, yaratılışının karmaşıklığını sürdürmek oldu. Gerçekten de hiçbir sanatçı İncil'in şu dersini onun kadar ustalıkla günlük yaşama aktarmayı bilememiştir. Her kim ki canını kurtarmak ister, yitirecektir onu. Ama onu veren ölümsüz kılacaktır kendini. İşte bu kendi benliğinden vazgeçiş, kendi benliğini unutuş izin verdi Dostoyevski'nin ruhunda en zıt duyguların bir arada varoluşuna. Bu unutuş kurtardı Dostoyevski'nin içinde çatışan zıtlıkların o olağanüstü zenginliğini. Gelecek konuşmamızda Dostoyevski'nin biz Batılılara pek garip gelen bazı yönlerinin bütün Ruslarda ortaklaşa bulunup bulunmadığını inceleyeceğiz ve bu inceleme gerçekten Dostoyevski'ye özgü yönleri yakalamamıza yardım edecek. 7. ayrımın sonu sayfa 66.